nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Ala Resulina salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. Bugün Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam doğumunun sene-i devriyesi. Yani Rebiyül Evvel ayının 12. gecesi. Nisan'ın o zamana göre 20'si oluyor. Cemaat toparlanana kadar ben Peygamber Efendimizle ilgili aleyhissalatü vesselam şöyle hayatında mühim noktaları hafızamızda böyle hafifçe yer etsin diye kronolojik olarak şöyle madde madde tespit ettim. Size arz edeyim isterseniz. Ondan sonra da dersimizi okuyalım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kainatın özü ve hülasası, sebebi hılkati, vesile-i icadı ve vücududur. Yani Cenab-ı Hak üstad da ifade edecek, levlâke levlâk lemâ halaktü leflâk. Sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım diyor. Bu kadar önemli. Bütün peygamberlerin aleyhisselam, bütün insanların, bütün mahlukatın, dünyanın ve ukbanın, melekler dahil yaratılma sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mahiyet itibariyle en evvel, vücut itibariyle en ahirdir. Yani şöyle diyebilirsiniz, çocuğa sen olmasaydın biz bu beşiği sipariş olarak vermezdik, yaptırmazdık denebilir yani. Beşik kimin için yapılır? Çocuk için. Beşiğin tertibi, düzeni, dizaynı, büyüklüğü, tanzimi hep çocuğa yöneliktir yani. Ölçüyü çocuk verir. Kendi olmasa da ölçüyü verir. Marangoz, değil mi? Bütün sanatkarlığını o verilen ölçüye göre nizama, düzene sokar. Bir nevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın özü ve özeti, hülasası. Hem mebde-i hem müntehası. Allah ona göre böyle bir kainat yaratmış. Ona göre böyle bir alem tanzim etmiş. Ona göre böyle dağlar, bayırlar, böyle mevsimler, galaksiler. Ona göre böyle bir din. Ona göre de öyle peygamberler ona iptidai noktada destek ve yardımcı olsun. Zemini ona hazırlasın diye de onları öncü kuvvetler olarak gönderiyor. Yani Adem aleyhisselam bile o malum zelle mahiyetindeki kusuru işleyip dünyaya gönderildiğinde yaptığı dua neydi? Ya Rab, o Resulün hürmetine beni bağışla diyordu yani. Kendi evladından, neslinden gelecek ahir zaman peygamberinin şefaatini kusurunun affına vesile yapıyor. O bile ondan istifade etmeye ihtiyaç hissediyor. Ve dolayısıyla biz de yani kaliteli, değerli, kıymetli bir ümmetiz. Cenab-ı Hak bizi ahir zaman peygamberine ümmet eylemiş. Bunda da ayrı bir lütuf, ayrı bir ikram var. Yani İsa aleyhisselam ümmeti olabilirdik yani. Kaç kişi iman etti İsa aleyhisselama? 9-12. 12'yi geçen yok. 12'nin içinde mi olurduk, dışında mı olurduk? Bilemiyoruz yani. Öyle peygamberler gelmiş, 3 tane, 5 tane ümmeti var. Öyle gelmiş, hiç ümmeti yok. Yalnız başına yaşamış, kimse bilmiyor peygamber. Gitmiş. 124 bin böyle nebi gelmiş. Ama Peygamber Efendimizin davası hem bütün dinlerin özü ve hülasası, hem bütün nübüvvetlerin neticesi, meyvesi, hem bütün kitapların sonu ve ahiri. Bu noktayı nazardan da biz ümmet-i Muhammed olarak o bütün dinlerin, kitapların ve nübüvvetlerin de hakikatlerine mazharız ve varisiz. Bir bu cihette kaliteli ve değerimiz artıyor, kalitemiz artıyor. İkincisi de bulunduğumuz şartlar, yaşadığımız şartlara zaman icabı, diğer ümmetlerin maruz kaldığı bütün imtihanlara da aynı zamanda varisiz. Nasıl onların kitaplarına, dinlerine, nübüvvetlerine varisiz, onların imtihanlarının tamamı da bu ümmeti Muhammed'in başından geçecek. O imtihanların her biri bize temas edecek anlamına da geliyor. O noktada da bir ayrı varisliğimiz var. İşte bu yüklü, bu kaliteli, bu standardı yüksek ümmetin ömrü az da olsa bereketlidir. 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl yaşayan kavimler var, ümmetler var, peygamberler var aleyhisselam. Ümmet-i Muhammed'in ömrü toplam aşağı yukarı ortalama 63 yıl. Ama 63 yılda diğer ümmetlerin yaptıklarının hepsini yapıp halledip gitme imkanımız var. Maddeten de öyle, manen de öyle. Şimdi Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 571 Rebiyül Evvel ayının 12'si Nisan'ın 20'sinde dünyaya teşrifi. Şöyle hafızamızda bir kalsın. Hayat hakkında size bir bilgi vereyim. 575, 4 yaşında doğar doğmaz biliyoruz annesinin Amine validemizin sütü kifayetsiz olduğundan dolayı onunla da bir adet var. Kifayetli olsa da olmasa da süt anne emziriyor. Kitaplar öyle diyor. Süt annesi Halime validemize veriliyor. 4 yaşına kadar 5 yaşına yakın Halide validemizin evladı oluyor. Onun yanında kalıyor. Onun sütüyle büyüyor. Süt annemiz Halime validemiz. 4 yıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyütmüş. O şeref ona nasip olmuş. 1575'te 4 yaşındayken süt annesi Halime validemiz getiriyor. Benim vazifem bitti diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öz annesi Amine validemize teslim ediyor. Sene 577, 6 yaşında Ebva'da Mekke ile Medine arasında bir köy, küçük bir köy Ebva denen mevki. Amine validemiz annesi hastalanıyor, orada vefat ediyor. Ve aynı yıl annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalip torununu himayesi altına alıyor. Şimdi Allah'ın nizamına, düzenine bakın. Allah, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onda kimsenin hakkının olmasını istemiyor yani. Yetim büyütüyor, gariban büyütüyor çünkü onu büyük vazifelerle vazifelendirecek, tavzif edecek. Terbiyesinde başkasına müdahaleyi istemiyor. Ona beşer hiçbir şey öğretmemiştir. Ümmidir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümmiliği bizim bildiğimiz cahillik anlamına değildir. Beşerden bir şey öğrenmemiştir. Yoksa Allah ona her şeyi öğretmiştir. Her şeyi öğretmiştir. Hatta Hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashab-ı kerama bakın diyor bizle anlaşmaya kimi gönderiyorlar diyor. Müşrikler karşıda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların reisi. Onlar oradan öte bırakmıyorlar. Giderlerse katliamdan geçirileceklerini anlıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye dönüyor malum. Orada tıraş oluyor. Kurbanını orada kesiyor. Bu bazı sahabelerin İslamiyet hakkında tereddüde düşmesine de vesile oluyor. Bunların başında Hazreti Ömer geliyor radıyallahu anh. Oralara girmeyeceğiz. Şurayı anlatmak istiyorum. Diyorlar ya Resulullah biri geliyor. Kim geliyor diyor. Süheyl bin Amr geliyor. Süheyl bin Amr. Adı Süheyl. Yani kolaylık. İnşallah Süheyl ile anlaşırız. Uyumlu insandır. İşimiz kolay diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani isme bakarak da nasipte hikmet arıyor. Nasipte hikmet arıyor. Şimdi o anlaşma yapılacak. Anlaşma yapılacak. Ya Ali diyor, Hazreti Ali Efendimiz'le anlaşmayı yazan, ele alan katip. Bismillahirrahmanirrahim. Yaz diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Süheyl bin Amr, Resul-i Kibriya'nın elini tutuyor. Diyor ya Muhammed biz Rahman'la Rahim bilmeyiz diyor. Peki ne yazsın? Ya Süheyl diyor. Bismikallahümme de yazarsa başlık kafidir diyor. Bismikallahümme'ye razı. Rahman'la Rahim ayete dayandığından dolayı onu kabul etmiyor. Ya Ali onun dediği gibi yaz. Bismikallahümme diye başla diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başlıyor. Devam et. Allah Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr arasında şartlarına uyulması icap eden anlaşmadır. Başlık atacak. Muhammedur Resulullah yazmış. Tekrar Hazreti Ali'nin elini tutuyor Süheyl bin Amr. Diyor ya Resulullah, ya Muhammed diyor, biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etsek niye anlaşmaya oturuyoruz diyor. Ne yazsın ya Süheyl diyor. Muhammed bin Abdullah yazacak diyor. Muhammedur Resulullah'ı sileceksiniz. Ya Ali sil dediğini yaz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hep geriye attım. Ve mağlubiyet gibi görünüyor. Yani. Diyor ya Resulullah ben bunu yazmışım bir daha silmem bunu diyor. Göster de ben sileyim diyor. Şimdi burada Muhammedur Resulullah ifadesini, ibaresini içimizde okuyamayan var mı? Yoktur. Yoktur yani. Arapça bilmem bile. Onu artık göz aşinası olmuştur. En azından bilir ki bu Arapça bir ibaredir. Bir gün üniversiteye gidiyorum. Erzurum'da. Bir yaşlı zat geldi. Gözü de fazla görmüyor. Dedi evladım şu ayete bak bakalım. Ben bunu iki aydır cebimde taşıyorum. Geride buldum tepelenmesin diye hürmeten ne anlama geliyor? Baktım ki yazıyor meşhur Bağdat hurması. Osmanlıca. Adam onu yani harflere itibar edip hürmet amacına yönelik onu ayet zannetmiş. Bu da güzelmiş. En azından biri bakardı ki bu iyi bir kelamdır. En garibimiz bunu anlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en beliği, vahyinde mübelliği, en zekisi, en yeteneklisi. 23 yıl dizinin dibinde vahiy yazdırsın. Vahiy katiplerine. Yazılanı okuyamasın. Okuduğunda yazamasın. Mümkün değil. Muhammedur Resulullah ifadesini o kadar gariban mı ki onu anlayamasın, idrak edemesin. Niye göster de ben sileyim diyor. Onu Allah okumayı yasaklamış. Haramdır. Yazma da haramdır. Bundan dolayı göster de sileyim diyor, çizeyim diyor. Mesela okuyamamaktan gelmiyor. Hatta vahiy katiplerine beyi böyle yapın. Hay da böyle, şını da böyle yapın, harflerin tanzimine kadar anlatıyor. Fakat yazılan okuyamaz, okunanı da yazamaz. Yasak ona. Bize serbest. Şimdi Cenab-ı Hak işte büyük vazifeler verdiği insanları böyle ağır imtihanlara tabi tutar. Üstadımız buyuruyor ki dua üç şekilde makbuldür diyor. Üç şekilde. Üç şekilde dua mutlaka makbuldür. Birincisi diyor istidat olacak. Allah istidat lisanına yapılan duayı illa kabul eder. İstidat olmazsa boşuna dua etmenin anlamı yok. Yani demir diyor ki ya Rabbi ben atın altın olmak istiyorum. Kolda sergilenmek istiyorum. Zinet eşyası olarak vazifeyi ifa etmek istiyorum. Bunun için sabahlara kadar ibadet akşama kadar oruç tutacağım dese basını tecrüden kaldırmasa bu dua kabul olur mu? Neden? Çünkü demirin altın olma istidadı yok. Böyle bir imtihanı da yok. Demir kola çıktı mı adamı tatanoz yapar. Demir bilezik olur mu? Ama dese ki bir makine parçası olacağım. Apartmanları, binaları ayakta tutacağım. Bak olur. Bunlar olur. Çelik olacağım. Mesela bu duayı Cenab-ı Hak ona istidadı var. İkincisi İhtiyaç lisanla yapılan dualar makbuldur. İhtiyaç olacak. Yani o asrın idraki, o asrın ihtiyacı, o asrın beklentileri, insanlığın Allah'tan tazarru ve niyazı bir zemin oluşturacak. Bu da olacak ki Allah o duayı kabul etsin. Üç, mustarlık. Gariban, zavallı, yetim, bir çare olacak. Hele de üçü de bir arada oldu mu, o var ya o 12'den vurmak demektir. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İstidat var mı? Ahir zamanda, değil mi? İslamiyet dediğimiz en mukaddes, en kutsal, en mükemmel dinin dünyaya yerleştirilmesi için gönderilmiş vazifeli bir insan. Eğer bu dine vazifeli olarak İsa Aleyhisselam gönderse bu yükün altından kalkamazdı. O İncil'in altından kalkabilir. Diğeri Tevrat'ın vazifesini yerine getirebilir. Öbürü Zebur'un, Davud Aleyhisselam. Her bir peygamberin kendine ait özellikleri var. Ona göre vazifeler de tavzif edilmişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet dinine göre tanzim edilmiş, şereflendirilmiş, ikram edilmiş, donatılarak gönderilmiştir. İstidat fevkalade ve mükemmel. Birinci duanın altyapısı budur. İstidat var. İki ihtiyaç var. 600 yıl peygamber gönderilmeyen bir dönem yaşanmış. Herkes çığırından çıkmış. Bütün sistemler bozulmuş. İnsan insanlığını kaybetmiş. Zulmetin en tehlikelisini yaşıyor insanlık. Evlatlarını diri diri yakıyorlar, gömüyorlar. Kadınları numara ile çağırıyorlar. Numara. Böyle. Hayvanlardan aşağı muamele görüyor. Kadınlara zulmetmek fazilet haline geliyor. İnsanlığını kaybeden alemi nereden tanıyacak? Kendini bilen Rabbini bilir, alemi bilir. Böyle çığırından çıkan insanlık bir hak dine, bir nübüvvete Harran Ovası gibi susamış. Zulmetin karanlıklarında kalmışlar. O zulmetin karanlığı arttıkça mumun şiddeti de o derece parlar. İşte bu anlamda baktığımızda toplumun, insanlığın dine olan ihtiyacı tam taban yapmış. İkincisi bu. Üç, Allah o insanı muvaffak etmesi için, muvaffakiyet vermesi için mustar bırakır. Baba yok, ana yok, amcalar muhalif. Çevre hasım, köyler düşman, devletler düşman. Bir garip insan. Ama yükü dağlar kadar, kainat kadar bir yük altına almış. Düşünebiliyor musunuz? İşte üçü bir araya gelmiş, Peygamber Efendimiz'i oluşturmuş Aleyhisselatü Vesselam. Bu dayanışma, bu birlik, bu ıstırar hali, bu ihtiyaç, bu istidat önünü açmış. Bugün 1400 yıl geçmiş, 1,5 milyar insanı hala koordinatlar arasında almış. Hala mihverinde, değil mi, öyle bir süratle dönüyor ki biz ona peyk olarak, tabi olarak yaşıyoruz. Hala o güneşten istifade ediyoruz. Bu mesele üstadımızda da var. Bir de üstattan örnek vereyim. Mesela ahir zamanda İslamiyet'in bu asrın idrakine intikali için vazifeli bir insan. Asr-ı Salih asrın minaresinin başına çıkmışım diyor. 13. asrın minaresinin başı. Herkesi minareye çıkart, minareye müezzinler çıkar. Ezan okuyacak çünkü. Vazifeli olduğu buradan anlaşılıyor. Sünnatın sonunda, Rüya-i Sadıka'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey felaket asrının adamı, senin de in var, fikrini beyan et diyor. O da sorun cevap vereyim diyor. Ne haddime? Bana mı düştü demiyor, vazifeli. Vazifeli bir insan baş kumandan da gelse vazifesini terk edemez. Üstad'a istikballa alakalı sualler soruyorlar. Hepsine mükemmel cevap veriyor. Orada asrın vekili, burada Said Nursi diyor. Orada asrın vekili. Bu noktada istidat mükemmel. İhtiyaç var. Ne demiş Mehmet Akif Ersoy? O nuru gönder ilahi. Asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı, bir sabah ister diyor. Tanıyan tanımış. Yakındakiler fark etmiş cevheri, mücevheri. Ama idrak edemeyenler kuyruklu Kürt diye bağırmış. Herkes, değil mi, kendi penceresinden bakıyor olaya. Samimi, halis, yani ciddi bir nazarla bakanlar onun kim olduğunu idrak etmiş. Ona talep olmak için gayret göstermişler. Hatta çok büyük insanlar, arada gelen insanlar, ya Rab, madem sen bizi Resul-i Kibriye'ye sahabe etmedin, bari ahir zamandaki o zata talep et diye dua etmişler. Bari ona talep olalım. Üstadımız böyle bir insan. İhtiyaç da var. Herkes onu bekliyor. Üç, garibanlık, mustarlık, diz boyu. Kendisi ifade ediyor. Elleri bağlı, hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor diyor. Ordular taarruz. Korkmuşlar. Donanmayı etrafına çevirmişler. Tanklarla evin etrafını ablukaya almışlar. Bir insandan, ihtiyar bir insanın kaleminden korkuyorlar. Onların tabii, onların da kendine ait meslekleri var. Mesleklerinde ileriler. Kalemin neler yapacağının farkına vardılar onlar. O niyetleri onları anladı, idrak etti. Topla tüfekle kalemin önüne çıkılmazdı ama yanlış yaptılar. Allah bir davayı güçlendirecekse, bir onun mücadele edenlerini, onu gayrete getirenleri, ona sahip olanları çıkarır. İki, onunla mücadele edecek hasımları meydana getirir. Biri davayı geliştirirken öbürü davayı geliştirenlerin uyanık olmasını, müteyakkız olmasını, ayaklarının sabit kadem olmasını, imtihanlarının da başarılması için rüzgar olmasını vesile ittikaz eder. Allah'ın bu kanunudur. Risale-i Nurları o zaman ağır cezalarda yargıladılar. Bak içimizde belki o hapishanelere girip mahkemeye giren insanlar var. Ağır cezalarda yargıladılar üstadımızı. Ağır ceza neydi? Anayasal suçtu. Kitap okumak anayasal suç. İşte bu. Şundan korktular. Bu kitabı okuyanları zindanlara attılar. Bu kitabı yazanlar hapishanede çürüttüler. Bakın dikkat edin. Üstad bunu hak etmiyordu. Şu cemaati mi idare etmek kolaydır? Dağdaki insanlara mı idare etmek kolaydır? Bak Üstad Hazretleri öyle vazife ifa ediyor ki, öyle vazife ifa ediyor ki bugün emniyetin dişini kolaylaştırıyor. Türkiye'de herkesin bizler gibi olduğumuzu düşünelim. Bu ülkenin problemi kalmaz. Bu ülkenin bu kadar emniyet teşkilatına da ihtiyacı yok. Bu kadar sıkı disipline de ihtiyacı yok. Eskiden Erzurum'da bir tane kadı, üç tane inzibat varmış. Bir kadı, üç inzibat. Asayiş Berkemal. Tık yok. Bugün polisin de başına polis dikme mecburiyetinde. Çünkü vicdanları dürüst olmayınca polislik maddi tedbir netice aldırmıyor bize. İşte Üstad Hazretleri öyle bir gayret gösterip öyle bir nesil meydana getirmiş ki 1000 müddei umumi kadar diyor. Yani 1000 savcı kadar. 1000 emniyet amiri kadar. Ben bu millete hizmet etmemişsem Allah beni 1000 defa kahretsin diyor. Sizden fazla hizmet ediyorum. Hem de sizden daha faydalı. Çünkü siz suç işlendikten sonra el koyuyorsunuz. Ben suç işlemeden el koyuyorum. Ağır ceza verdiler bu nur talebeleri. Niye? Korksunlar da kitapları okumasınlar. 4 kişi bir araya geldi mi cumhuriyeti yıkacak, devleti yıkacak, laikliği yıkacak diye düşündüler. Niye? Bir araya getirmemenin mücadelesini verdiler. Cemaat oldular, bunlar güçlenirler. Ağır cezalarda yargılandık. 30 küsür defa İstanbul'da, 40 küsür defa Ankara'da, ta memleket satında her tarafta mahkemeler cereyan etti. Avukatlar birinden çıkıp öbürüne zor yetişiyordu. Peki hikmet ne burada? Bir kitap okuma ağır cezaya gider mi? Zahiren üktük, korktuk, endişe duyduk. Bu kadar ağır suç olabilir mi? Meğer burada murat başkaymış. Allah'ın muradı. İnsanlar zulmeder. Kaderet Allah şefkat ve adaletiyle hükmeder. Siz misiniz nur talebelerinin iki kişinin, üç kişinin bir araya gelmesini engelleyen, bunun için ağır cezalara veren? Evet. O zaman ağır cezalarda yargılandık. Ağır cezaların diğer mahkemelerin bir farkı var. Nedir? Halka açık serbest mahkemelerdir. Ya diğer mahkemeler 2-3 kişi arasında cereyan eder. Kimse seyirci olarak, dinleyici olarak giremez. Ağır cezalarda halka açık, herkesin dinleyebileceği mahkemeler. Mahkeme salonları kifayet etmedi. Sinema salonları tuttular nurcular almak için. Ya büyük büyük lokallerde, devlet binalarında muhakemeler cereyan etti. Ve ağabeyler de avukatlara siz bizi değil davamızı müdafaa edin dediler. Bizi kurtarmak bir şey meydana getirmez, çıkartmaz. Davamızı müdafaa edin. Onlar da mahkemede Risale-i Nur'u üstadı anlattılar. Üç kişinin bir araya gelmesine razı olmayanlar resmen yüzlerce kişinin bir araya gelip Risale-i Nur hakikatlerini Türkiye'nin her tarafında yayılmasına, okunmasına, tebligatına altyapı teşkil ettiler, vesile oldular. Allah onların eline külliyatı yaydı. Bakın şimdi. Ya şöyle bakın. Bu sıkı disiplin olmasaydı, bu zorlamalar olmasaydı, Bu takipler, bu ağır cezalar, acaba böyle bir cemaat oluşur muydu? Niye diğer kitapların tarafında bu kadar cemaatler yok? Böyle bir sıkı disipline, muamele maruz kalmamışlar. Allah'ın kanunudur. Musa'yı verdi mi, karşısına Firavun'u dikecek. İnsanı yarattı mı, meleğin ilhamını verdi mi kalbe, hemen yanına şeytanın vesvesesini koyacak. Geceyi verdi mi, gündüzü illa koyacak. Sıhhati verdi mi, hastalığı koyacak ki sıhhat gelişsin. Kârı koydu mu, kesadı arkadaş edecek. Hayatı verdi mi, ölümü refakat edecek ona arkadaş, yoldaş yapacak. İşte üstad da aynı donanımda istidat var, ihtiyaç var, mustar bir insan. Bak o da başarıya götürdü, davasını muvaffak etti. Bugün her taraftan üstadın sesleri, üstadın sedası geliyor yani. Evet. 583, 12 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a ticarete gidiyor. 12 yaşında ticaret. Bak bunlar ince mesajlar var burada. Rızkın onda dokuzu nerededir? Ticarettedir. Üstad Hazretleri bir milletin ayakta kalabilmesi için üç şeyin mutlaka nazara alınması lazım diyor. Bu üç şeyin o milletin kendi efradında olması lazım. Sanattır, ticarettir, ziraattır. Bunun dışındaki memurluk ve amirlik hangi makam olursa olsun bir nevi acezelik ve seeleliktir. Yani dilenciliktir diyor üstadımız. Geçim derdi için memuriyeti derdi maişet yapanlar bir nevi acize ve seele olur. İsteyici olur. Bak Diyanet ne diyor? Memurlara zekat verebilirsiniz. Buyurun işte. Fakir memurlar. ...588... 17 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 12 yaşında amcası Ebu Talip ile beraber ticarete gidiyor. O ticaret esnasında Rahip Bahira, Peygamber Efendimiz daha 12 yaşındayken nübüvvetini idrak ediyor. Diyor ki amcasına, bu çocuğa dikkat et. Sakın ha. Bunun hasmı çoktur. Bu ileride peygamber olacaktır. Niye? Bak siz buraya geldiniz. Gölge orada duruyor. Gölge gelmedi. Kim var ağacın altında? Benim yeğenim var. Getirin onu, getiriyor. Bakıyor yüzüne, sırtındaki nübüvvet mührünü, alnındaki nura. Yahudilere de gösterme. Onlar kıskançtır. Onlar ahı zaman peygamberinin yine beni İsrail'den geleceğini zannediyorlar. Onlar bunu fark eder. Onların kitaplarında bu zatın numune işaretleri mevcuttur. Hıyanet ederler. Aman koru diyor amcasına. Ve o zat çocukluğuyla beraber daha nübüvvet gelmemiş Peygamber Efendimizin nübüvvetini keşfediyor. 588, 17 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer amcası Zübeyir'le beraber Yemen'e seyahat ediyor. Etrafı da öğreniyor. Allah yetiştiriyor. 590, 20 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hılfül Füdul cemiyetine dahil oluyor. Füdalelerin yemini. Asırlar evvel Fudail Füdale adında 3 tane büyük kabile reisi adaletin, kanun, nizamın olmadığı bir yerde bir araya gelmişler. Böyle bir cemiyet kurmuşlar. O cemiyet sayesinde o zaman insanlar biraz teneffüs etmiş, rahat etmiş, ticaretlerini yapmış, sanatlarını geliştirmişler. Zulmü bir derece engellemişler. Sonra bu cemiyet kaybolmuş, zamanlar geçiyor. Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken aleyhissalatü vesselam diyorlar ki ya gene Mekke'de hayat, hukuk, adalet diye bir şey kalmadı. Ne ticaretim, ne komşuluğumuz, komşuluk. Hak hukuk zayi oluyor, yazıktır, ayıptır bize. Bir ara bizim ecdadın böyle bir cemiyet kurmuş. Gelin biz bunu ihya edelim. O füdalelerin yemini anlamında tekrar o isimde bir cemiyet daha kuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 20 yaşında bu cemiyetin üyesi. Bu cemiyet kurulduktan sonra bir müddet hukuk, adalet mefhumu harekete geçiyor, nizama girmeye başlıyor. Oraya gelip panayırda ticaret yapmak isteyenler mallarını rahatlıkla satıyor. Bakın, hak hukuk meselesi kabile reisi bile olsa muhafaza altına alınıyor. Peygamber Efendimiz yıllar sonra aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bugün o cemiyet kurulsa, yine aynı adamlar o cemiyeti kursa, ben peygamber olmam haline gider o cemiyete üye olurum. O cemiyete üye olmak, abı kırmızı koyunlara tasadduk etmekten daha hayırlıydı. Ondan asırlar sonra Abbasi ve Emevi halifelerinin saltanatları döneminde bir araya geldiklerinde nostalji olsun diye sorarlarmış. Acaba senin atan Hılfül Fidul'da bulundu mu? Benimki bulundu. Sen? Valla bizimki ona muhalefet etmiş. Üzgünüz. Kaç yıl sonra iştirak edenler şanla şerefle yad edilmiş. İştirak edemeyenler ise boynu bükük, mahcup bir halde utanmış. Böyle hayırlı bir cemiyet. Ona 20 yaşında üye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 596 yaş 25. 25 yaşında Resul-i Kibriya. İkinci defa Şam'a ticarete gidiyor. Bu defa Hazreti Hatice validemizin kervanının amiri olarak gidiyor. Hazreti Hatice validemiz de Meysere isimli kölesine bak seni gönderiyorum diyor. Hem buna kölelik, hizmetkarlık yapacaksın. Muhammed'e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha peygamberlik yok. Bir de çok dikkat et bunun hal ve hareketlerine, bunun davranışlarına, bunun oturmasına, kalkmasına, buna yapılan muameleleri not et. Senden bunu bilgi olarak alacağım. O da zeki bir annemiz. Hakikaten o yolculukta bu çok büyük harikalara mazhariyeti test ediyor. Tespit ediyor. Dönüşte Hatice validemiz anlatıyor. Araya bir hatunun girmesiyle ikisinin evlilik meselesi, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice validemiz Resul-i Kibriye 25 yaşındayken Dul bir hanımla evleniyor. 598 Peygamber Efendimiz yaşı 27 Aleyhisselatü Vesselam. İlk evladı dünyaya geliyor Hazreti Kasım. Araplarda bir adet var. İlk evladın adıyla veya namıyla çağırırlar. Ebul Kasım, Ebul Kasım Muhammed deniyor ya. İlk oğlu Kasım olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz'in künyesi Ebul Kasım'dır. ...28 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...599 Hazreti Ali'nin dünyaya gelmesi. Amcasının oğlu. Daha sonra kendisinin damadı olacak biliyorsunuz. 605... ...Peygamber Efendimiz 34 yaşında Aleyhisselatü Vesselam... ...Kabe'nin imar edilmesi... ...ve kabileler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi. Şimdi Beytullah... Esasında Adem Aleyhisselam zamanında tanzim ediliyor. Dünya teşekküle başlarken Beytullah merkezli başlanılıyor. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam dönemine kadar bir miktar merkez olarak kalıyor, sonra yıkılıyor. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la beraber tekrar o beyti inşa ediyor. Ve insanları oraya hac için davet ediyor. Ya Rabbi ben sesimi bu insanlara nasıl işittireceğim? Ya İbrahim sen bağır. İşittirmek, ruhlara dinletirmek bize ait. Daha sonra tekrar bazı zalim kabileler geliyorlar etrafında işte mesken tutuyorlar. Cürhümiler bunların en meşhurları. Zulüm, puta tapmaya başlıyor. İçlerine put koyuyor, dışlarına put koyuyor. 360 tane put Beytullah'ın içinde dışında mevcut. Zemzem kuyusunu kaybediyorlar. Sonra onlar bir felaketle oradan ayrılıyorlar. Karınca illetine maruz kalmışlar. Ağızları bunları kanıyor. Kanlar dindirilemiyor. Cenab-ı Hak onları tamamen helak ediyor. Onlar da helak olunca Zemzem kuyusu tamamen kaybolmuş oluyor. 34 yaşında Kabe'nin imar edilme meselesine iştirak ediyor. Şimdi diyorlar ki müşrikler biz bu Beytullah'ı yıkamayız. Zaten tavanı yok. Pencereleri yok. Böyle metruk bir yer gibi kalmış. Bir de yangın geliyor bazı yerlerini yakıyor. Sel gelip bazı duvarlarını aşağı indiriyor. Toplanıyorlar müşrikler diyorlar ki biz bunu yıkıp yerine yenisini yapalım. Bunların da başında Velid bin Mughira var. Velid bin Mughira Halid bin Velid'in babasıdır. Kur'an'da Cenab-ı Hak bununla alakalı belki onun üzerinde ayet zikrediyor. Tekten yarattığını. Zeka verdiğini, yetenek verdiğini, evlatlar mal mülk servet verdiğini, ömür verdiğini. Kahrolası nasıl da ölçtü diyor. Kur'an'ı nasıl da ölçtü, nasıl da anladı, idrak etti. Fakat yine sihir dedi. Onu dehşetli bir azaba müptela edeceğini Cenab-ı Hak söylüyor. Nasıl da ölçtü, anladı, idrak etti ama kabul etmedi. Ben şiirleri bilirim dedi. Ben nesirleri de bilirim. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Ancak sizi sihir demekle kurtarabilirim diyor. Sihir demekten başka çareniz yok. At üstünde satranç oynayacak kadar zeki bir adam. Karşısında, yani hayalen karşısında bir hasmı var. Satrancı da hayalen gözünüzün önüne getirin. Ona hamle yaptırıyor, kendine hamle yaptırıyor. Ve bu günlerce sürüyor. Taşların yerini hafızasında kaybetmiyor. Böyle bir adam. Bir de bunun emsali Yavuz Selim'dir. Yavuz Selim'de de bu zeka var. Selahaddin Osmaniye'de. Velid bin Mughire diyor ki, bizim burayı yıkma sebebimiz tahrip amaçlı değildir. Tamir amaçlıdır. Allah iki amacı farklı şekilde değerlendirir. Buraya gelip helak olanlar buna zarar verme niyetiyle yaklaşanlardır. Biz yenisini yapacağız, bir şey olmaz. Yıkın. Diyorlar bizi belaya sokma. Allah'ın harem dairesidir. Kim buna zarar vermeye kalksa, dokunsa helak olur. Ve bunda tarih şahittir. O zaman diyor, siz bekleyin ben 3 gün bu binayı yıkayım diyor. 3 gün içinde bana bela musibet gelmezse yardımcı olun diyor. 3 gün içinde benim başıma bir helaket gelirse dokunmayın. Çok cesur bir adam. İndiriyor taşlarını, sıvalarını. 3 gün içinde de sağ çıkınca hepsi birden el birliğiyle duvarlarını alıyorlar. Yeşil taşlara, temellere geliyor. Bakın şimdi. Oraya geldiğinde diyorlar bunu da kaldırıp biraz büyütelim. O temellere dokunulduğu an Mekke deprem geçiriyor işte. Diyor bize müsaade buraya kadar. O temeller dünyanın ilk teşekkülünde atılan temeller. Elan onlar mevcuttur. Evet. Peki nasıl yapacaklar? Denize bir gemi gelmiş. İçinde kereste var. Hristiyan şeyler de var. Marangozlar da var. Çağırıyorlar bize bu büyüklükte, bu genişte bir beyt yap. Adamlar diyorlar ki bu şartlarla, bu imkanlarla böyle bir beyt yapamayız. Ne olacak? Ya yüksekliğini indireceğiz veya kare halinde getireceğiz. Aslında dikdörtgendir Beytullah. Yükseklikten almayın, o zaman kare halinde kalsın diyorlar. İşte bugün hacca umreye gidenlerin tavaf ettikleri o Beytullah'ın dikdörtgen olan kısmı Beytullah'tır. Şöyle bir kenarında yarım ay şeklinde bir yer daha var. Oraya hil deniyor. Hil. Vel hillu vel haram deniyor ya. Oranın içi Beytullah'ın içi anlamına gelir. Tavaf oranın içinde olursa caiz olmaz. Oranın dışında olması lazım. Hafif yüksek bir taşlarla orayı bellik haline getirmişler ki tavaf dışında olsun. Onun içinde namaz kılan Beytullah'ın içinde kılmış kadar sevabı vardır. Aslında Beytullah'ın asıl yapılışı kare değildir, dikdörtgendir. Niye bunu anlattık? İnsanlar inanmasa da, müşrik de olsa hüsnü niyetle yaklaşımları Allah kabul ediyor. Sonra İslamiyet gelmiş. Sonra Osmanlılar, Selçuklular neyse, Abbasiler, sahabeler dine hizmet etmişler. Dememiş Cenab-ı Hak Beytullah tekrar dikdörtgen haline getirin, karesini değiştirin, aslı böyle değil dememiş. Ona itibar etmiş. Şimdi elanda o itibarla devam ediyoruz. Yani kim zerre kadar hayır yaparsa mükafatı var. İnansın inanmasın fark etmez. Fiil güzel oldu mu, niyet güzel oldu mu Allah onu himayesinde üstünde saklıyor yani. Beytullah bitiyor, duvarları da bitiyor. Geliyor Hacer-i Esved'in yerleştirilmesine. Birbirine giriyor kabileler. İlle o şerefe biz nail olacağız diye. Bak şimdi. Herkes çalışmış, gayret göstermiş. İş bitmiş, kıyamet kopuyor. Zaten biz Müslümanlar zorlukları, garibanlıkları paylaşırız da varlıkları paylaşamıyoruz. Bir dükkandayken eş, dost, ahbap keyifli. Kardeşler samimi. Ama canım imkan nasip ediyor, servet nasip ediyor. Servet bizi sıkıntıya sokuyor. Varlık bizi sıkıntıya sokuyor. Yoklukları paylaşabiliyoruz. Çalışmışlar, Beytullah'ı bitirmişler. Meşakkat bitmiş. Bak şimdi Hacer-i Lefsed'i yerleştirmeye gelince biraz orada şey önde hani manevi menfaat. Kabileler birbirine giriyor ya. Fedakarlık yapan yok. Kılıçlara eller gitmeye başlıyor. Diyorlar ki bir dakika. Şu köşeden kim gelirse onun hakemliğine razı olur. Resul-i Kibriya çıkıp gelmesin mi oradan? Ya Muhammed-ül Emin geliyor. Ne derse onu tutalım. Mesele ne? Böyle ya Muhammed. Gelin diyor. Sağlam bir bez getiriyor. Hacer-i Esved'i koyuyor bezin içerisine. Her kabile tutsun bezini kenarına tutturup kaldırıp kendi alıp yerleştiriyor. Onlara taşı diyor. Kendi yerleştiriyor. Böyle problemi çözüyor yani. 610 yaş 40 Hira mağarasında ilk vahiy geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada yaş da önemli. Demek 40 yaş bazı mühim olayların, hadiselerin, sorumlulukların yüklenmesinde sınır ve kemal yaştır. 40 yaş. Semere 40 yaştan sonra alınır. Üstadımız 40 yaşından sonra hangi ahlak olursa olsun insanda huy haline gelir, istikrar haline gelir, devam eder diyor. 40 yaşına kadar inişler çıkışlar olabilir. 40 yaşından sonra hissiyat geriye gider. Akıl ve muhakeme ön plana çıkar. O zaman işte vazifeler devreye girer. Yükler o zaman kaldırılabilir. 40 yaş burada önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında vahye mazhar olmuş. Vahye mazhar olmadan evvel de hayat Hira mağarasında yalnızlıkla, toplumun içinden uzaklaşarak Allah'la baş başa olma imkanları Cenab-ı Hak nasip etmiş. Bu böyledir yani. Mesela Tevrat'a mazhar olmak için Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da vakit geçirmiştir. Yalnız başına, dağın başlarında. Çünkü ayetler, vahiyler temiz olunca mekanın da zamanın da temiz olması lazım. Bakın o sporcuları, ipi göğüsleri sporcuları, oksijenleri bol, insanların az olduğu kamplarda eğitirler. Oranın biri buranın bini kıymetindedir. Bunu bilimsel olarak yakalamış uzmanlar. Ama bu dinlerde de mevcut. İsa Aleyhisselam İncil'e muhatap olmak için bir ormanda 40 gün ömür sürmüş, 40 gün çileye talip edilmiştir. Yusuf Aleyhisselam, değil mi? Kuyuya sabretmeseydi Mısır'a aziz ve sultan olamazdı. 40 yaşında da Hira mağarasında ilk vahiy geliyor. 613, 43 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde ilk defa açık olarak tebliğini yapıyor. Topluyor akrabasını, eşini, dostunu. Onlara bir yemek yer. Üstad bunu anlatıyor. Diyorlar abi bu Ramazan iftarları niye bir sünnet? Nasıl sünnet? Ya marifet iltifata tabidir. Adamın karnını doyurmazsan, çayını vermezsen bir şey anlattın mı? Yani olmuyor yani. Altyapıyı zemin oluşturmak lazım. El insan, abidül insan. İnsan insanın kulu ve kölesidir. Bu peygamberimizden kalan bir sünnettir aleyhissalatü vesselam. Tebliğini yapmadan evler beni Abdülmuttalib'i topluyor. Akrabalarını. 40'tan fazla insan. Hepsine tirit dediğimiz işte deveyi kestirip etlerinden ikram ediyor. Sütlerinde içirip karınlarını da doyup böyle kenarlara köşelere yayıldıklarında zaten diyorlar bu yetim bizi niye çağırdı? Bu kadar yemeği bize niye veriyor? Bunun bir sebebi vardır. Bu defa ben size peygamber olarak gönderildim. Vazifem budur. Putlara tapmaktan vazgeçeceksiniz. Bundan size hayır gelmez. Allah birdir. Allah Allah. Anlatıyor onlara. Tevhidi anlatıyor. Hepsi gayet dikkatle, itinayla dinliyor. Bir tanesi ayağa kalkıyor, sabota ediyor. Amcası Ebu Leheb. Eli haza da'abtena tebben leke. Sen bizi bunun için mi çağırdın? Senin iki elin kurusun diyor. İlk itiraz ondan. Yıkılıyor peygamber. Ya adeta böyle morali bozuluyor yani. Hemen tebbet ya da Ebi Leheb'in ve tebbe ma Cenab-ı Hak. Tebbe suresi bu sebebe, bu hadiseye vesile olması açısından inzal edilmiştir. Ey Habibim sen endişe etme. Onun iki eli kurudu ve kuruyacak diyor. Onun malı mülkü ona fayda vermeyecek. Ya. O yüzü gibi bir ateşe atılacak alev. Onun siması kırmızıymış böyle. Hanımı cehennemde onu iyi yakmak için odun taşıyıcısı olarak vazife ifade edecek. Ümmü Cemil denen hammaletel hatab. Hakkında bir sure var Ebu Lehebi. Fakat adamda bir de iyiliği var. Ve men yamel miskale zerre. Kim zerre kadar hayır. Mükafatını görecek. Resul-i Kibriya doğuyor. Bunun bir Süveybe diye bir cariyesi var. Koşuyor. Efendi diyor bir yegenin dünyaya geldi. He mi? Hadi hürriyetine kavuş. Hürsün diyor. Bir adamı hürriyete kavuşturmak. Şimdi bir adama rezidanslar şey ver, hediye etmek gibi biliyor musunuz? O zamanda. Çünkü öldürülür mü? Katliamdan geçirilir mi? Affedersin. Hayvan gibi kullanıyor insanlar. Hürsün diyor. Müthiş bir nimet. Büyük bir nimet. Yaptığı bir hayır bu. Git bir de onu emzir yegerinde benim hakkım olsun. Bir de gelip emziriyor. Süt annesi oluyor Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Süveybe, Halime validemiz. İki tane süt annesi var. Ebu Leheb öldüğünde iman etmeden ölüyor biliyorsunuz. Diyorlar ki senin halin nedir? Rüyalarında bu olayı mütaddit insanlar aynı rüyayı görüyor. Benim yegenimle mücadelemden dolayı ızdırap çilem fevkaladedir. Çok musibet ve sıkıntı çekiliyor, ızdırap çekiyorum. Fakat haftada bir gün azabım kaldırılıyor, susuzluğum giderliyor diyor. Sordum, bana bu iyiliği niçin yapıyorsunuz? Dediler, sana o müjdeyi getiren, yegeninin müjdesini getiren, cariyen Süveyb Bey'i affettin de hürriyetine kavuşturdun ya, bu hayırlı işine mükafeden her haftada bir azabın kaldırılacak, susuzluğun giderilecek. Allah Ebu Leheb'in o hayrına bu mükafatı verir. İnşallah bizi cehennemde yakmaz. Dua edelim yani. Bir bedevi geliyor, ya Resulallah beni ahirette kim hesaba çekecek diyor. Kim benim muhasebemi görecek? Allah görecek diyor. O zaman ben kurtuldum ya Resulallah diyor adam. O nasıl kurtuldun sen? Keyfe diyor. Kurtuldum ya Resulallah diyor. Nasıl diyor? Ali Cenab-ı bizzat diyor. Şefkatli bizzat. Kudreti, hikmeti, ilmi sonsuz bizzat. Tam kahredeceği zaman. Tam cezalandıracağım, affetmesini bilir ya Resulallah diyor. Yakmaz beni diyor adam. Allah hüsnü zanına bak adamın yani. Resulullah o kadar seviniyor ki onun halinden. Rabbine bu kadar hüsnü zannetmek. Allah hüsnü zan azim ibadetlerdendir. 613, 43 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde ilk defa açık olarak tebligatını yapıyor. Arkasından da ehli imana mücadeleler, sıkıntılar, çileler, işkenceler başlıyor. Akrabalarına ve kendilerine. Hemen başlıyor işte. Davayı güçlendirecek ya. 615, 45 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a ilk hicretin yapılması. Niye? Mekke'de hayat hakkı yok. Bakın, dahilde menfi hareket olmaz. Hep burada mesajlar var. Yani maddi mücadele hariçten gelen düşmanlara karşı yapılır. Dahilde mücadele mutlaka kalemle ve manevi tebligat usulüne mebni yapılmalıdır. Üstadımız, yani maddi mücadeleyi, askerle mücadeleyi, tüfekle mücadeleyi hariçten gelen düşmana karşı yapılacak savaş olarak telakki eder. Hatta bu zamanda onu da kaldırmış. Biz ecnebileri diyor, medeni bildiğimizde medenilere galebe çalmak ikna iledir. Siz anlamayan vahşiler gibi icbarle değildir. Biz muhabbet fedali husumete vaktimiz yoktur diyor. Biz harici cihadı Kur'an'ın elmas kılınçlarına, berahini katıya havale ediyoruz diyor. Çünkü devletlerin milletten hafif muharebesi tabakatı beşerin şiddet olan harbine terki mevki ediyor diyor. Sınıflar arası mücadele başlamış. Eski harpler gitmiş. Bir devletin bir devletle harbi tarihe gömülmüş artık. Zenginle fakir, emekle sermaye, imanla küfrün mücadelesi başlamış. Sınıflar mücadelesi başlıyor. Hürriyetler, demokrasiler mücadelesi kılınçla olmaz. Hem de insanlık gelişiyor. İnsanlık kültüren, medeniyeten geliştiği müddetçe kan dökmek maziye gidecektir. Kullanılmayacak bu cihaz. Çünkü devir değişiyor. Toplumlar geliştikçe, kabiliyetlerini inkişaf ettirdikçe anlaşmasını bilir, ortak paydada mutlaka buluşurlar. Kılınç, kan, vahşi insanların, bedevilerin özelliğidir. Dinimizde de esas değildir. Zoraki, Allah'ın istemeye istemeye, çarna çar, zoraki müsaade ettiği bir tarzdır. Esas Allah'ın muradı, cihadı manevidir, cihadı nefsidir. Cihadı ekber budur. Diğeri cihadı asgardır. Ömürde bir defa ya olur ya olmaz. Ama cihad-ı ekber her an, her zaman yanı başımızda nefisle mücadeledir. Cihad-ı asarda ölen cennete gider, cihad-ı ekberde ölen cehenneme gider. Daha büyük cihattır. Nefisle mücadele. Dolayısıyla düşman dahilde olduğundan dolayı muharebeye müsaade edilmemiş. Maddi mücadeleye müsaade yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deseydi, gidin Ebu Cehil'in bana kafasını getirin, Ebu Leheb'i yakalayın, gelin. Kim getirmeyecekti? Hepsi emir bekliyordu. Ama neyi tavsiye etti? Sabrı. Dayanamıyoruz. Hicret edin. Daha Medine'ye münevvere. Kendi de hicret etti. Hicret etti. Evini, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını, bağını, bahçesini bıraktı gittiler. Çeketten alıp gittiler sahabeler. Hicret edince düşman hariçte kalmış oldu. Hariçten gelen düşmanı durdurma amacına yöneliktir harp. Mekke'de daha sıkı bir hayat, daha ızdıraplı bir hayat, daha işkenceli bir hayat vardı. Ama kimse kimsenin kanını dökmedi. Sokak muharebesine sokmadı. Alayış numayış yaptırmadı. Sloganlar attırmadı. Sabretti, adam yetiştirdi. Etrafını çevirdi. İleriye yönelik yatırım yaptı. Kalplerde hükmetti. Kılıç kalıplarda hükmeder. O müessir değildir. Dolayısıyla şöyle bir örneği de her zaman veriyor. Hafızanızda kalması açısından. Mesela şu heyetimiz diyelim ki bir dağa, bir ormana, pikniğe, gezmeye, sohbete gitsek, orada hariçteki vahşi hayvanlar bize musallat olsa, yani affedersiniz ayılar, hınzırlar, elimizde de silah çekip onları vurabiliriz. Caizdir. Şerlerini def etmek amacına yönelik, zulme girmeden, değil mi? Kendimizi muhafaza edebiliriz. Onları maddeten mücadele edip temizleyebiliriz. Fakat bir mikrop bir insanın ciğerine girse harp dahilde başlamıştır. Okla, kurşunla, topla, tüfekle, yani domuzu öldürdüğümüz gibi o mikroba kurşun atamayız, ok atamayız, mızrak saplayamayız. Niye? Mikroba zarar veremediğimiz adamı götürürüz. Demek dahildeki cihat başka, hariçteki cihat başkadır. Peki ne olacak? Mücadeleyi bırakıp sabırla hastaneye yatacağız. Kılınçla değil, değil mi? Sanatla bize yaklaşacaklar doktor. Haşımla değil, şefkatle yaklaşacak. Yata yata tedavi olacağız. Arkadaşlar. Bir tavuk bir yumurtaya mı yumurtlar? Bir mahalleyi birbirine katar. Bir at bir küheylan doğurur. Komşunun haberi bile olmaz. Müspat hareketler sessiz olur. Menfiler gürültülü olur. İstanbul'da bir ev yansa haberlerde herkes duyar. Akşama kadar 100 yerin açılışı var. Kimin haberi var? Bak müspetler duyulmuyor. Duyulanlara bakarak kendimizi yese itmeyelim yani. Ümitsizliğe sevk etmeyelim. Evet. 615-45 yaşında Habeşistan'a ilk hicretin yapılması, Hazreti Hamza radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh İslamiyet'e girmesi bu yılda oluyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Rab, şu iki Ömer'den biri bana nasip et diye dua ediyordu. Biri Ebu Cehil, diğeri Hazreti Ömer. Cenab-ı Hak İmam Ömer'i nasip etti. 617 Peygamber Efendimiz 47 yaşında aleyhissalatü vesselam Müslümanlara Mekke müşriklerinin o meşhur 3 yıl boyunca sürdürmek istedikleri boykotların ilan zamanı. Müslümanların kapılarına birer çarpı attılar, işaret koydular. Ticaret yasak, alışveriş yasak, ziyaret yasak, kız almak, kız vermek yasak, selam vermek yasak. Beytullah'a sokmak yasak, tecrit. Orada ölümlerine terk ettiler. En ağır imtihanlardan biri de budur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatında. Bu 3 yıl boykotun ilan tarihi Resulullah 47 yaşında aleyhissalatü vesselam 617. 619 Peygamber Efendimiz 49 yaşında aleyhissalatü vesselam boykot bitiyor. Hazreti Kasım'ın vefatı, zaten Peygamber Efendimiz'in çocuklarından bir tek Hazreti Fatıma validemizin hayatı devam ediyor. Diğerleri vefatından evvel vefat etmişler. Üç oğlu, dört de kızı var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi de Hazreti Fatıma validemiz hariç hayattayken, daha yani buluğ çağına gelmeden vefat etmişler. Buluğ çağını geçen Hazreti Fatıma validemiz, o da kendisinden 6 ay sonra ahirete intikal etmiştir. 6 ay. Hatta Peygamber Efendimiz vefat halinde aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma validemiz fevkalade mütesir. Kendinden geçmiş. Kızım gel yanıma diyor. Kulağına bir şeyler fısıldıyor. Bu defa da keyif edip sevinmeye başlıyor. Diyor ya Fatıma, niye böyle oldun? Sana önce böyle değildin, bir şeyler söylendi. Gülmeye, keyif etmeye başladın. Babam diyor ki, kızım üzülme. Bana ilk gelen sen olacaksın. Evet, 6 ay sonra kendisi de Resul-i Kibriye'ye kavuşuyor aleyhissalatü vesselam'a. Ezvac-ı Tahirata buyurmuş. İçinizde kolu en uzun olan önce bana gelecektir. 12 evliliği var. 9'unu bir arada bulundurmuş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ona caiz. Bize 4'ten fazla haram. Bize 1'den fazla örfen de haram. Dinen değil. Örfen yani. Kıyamet kopar yoksa. Şimdi bu müjde ya, acaba hangimizi kastetti? Bir ara gelip ölçüyorlar. Kimisi acaba koldan maksat eli mi kastetti? Burayı mı, burayı mı, omuzu mu? Her nereler ölçülürse ölçülsün hep Zeynep validemiz hep geri kalıyor. Hepsinde de boyu, eli, kolu kısa geliyor. Elden kısa geliyor. Bilekten kısa, omuzdan kısa. Üzülüyor. Niye ben kastedilmedim diye. En evvel o vefat etmesin mi? Ya anlıyorlar ki eli en uzun, kolu en uzundan maksat çok cömertlik kastedilmiş. İçinde en cömerdi o. Bir şeyler dikiyor, yapıyor, örüyor, tasadduk ediyor, hayır diyor Resulullah adına. Meğer o kastedilmiş önce o vefat edince. Harun Reşit biliyorsunuz. Mühim bir sultan, adil bir idareci. Onun 40 tane cariyesi varmış. Cariye böyle hanımlık yapma anlamına değil yani. Sarayda çalışan hizmetlere cariye de deniyor. Mutfakta çalışıyor, her tarafta çalışan insanlar var. Padişah'ın ihsan-ı şahanesine, halifenin mazhar oluyorlar. Bunları bir imtihana tabi tutmuş. Fakat işlerinde bir tanesi çok çirkin. Diğerler onu pek sevmiyor. Harun Reşit en fazla onu seviyor. En fazla ona iltifat ediyor. Onlar da onu habire kıskanıyor. Hikmeti nedir? Güzellikse bizde. Boysa bizse, bozsa bizse. Bu niye fazla seviliyor diye. Bunu ortaya çıkartmak için 40 tane hediye almış, karşıya dizmiş. Bir numarada en büyük, 40 numarada en küçük hediye ama o en küçüğe doğru hediye küçülüyor. Bunları da böyle sıraya dizmiş. Demiş ki sizi imtihan ediyorum. Bakın hanginiz en büyük hediyeyi alabileceksiniz. Emrediyor. Hepsi hediyelere koşuyor. Bu çirkin de çok sevdiği gelmiş arkasında edeple edeple duruyor. Onlar buna gülüyorlar. Bak burada da kaybetti bu. Ya bunun neresi servisi? Sen niye gitmedin? Bak bunlar hediyeye gitti diyor Harun Reşit. Aldı kabul etti hediyeleri bunlar. Sen niye gittin? Hediyen açıkta kaldı 40 numara. Ben de hediyeme koştum efendim diyor. Kime? Ben de sana koştum diyor. Hepsinin hediyeler ellerinden düşüyor. Gördünüz mü aranızdaki farkı diyor. Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Üzeyir Lokman Zülkarneyn. Veli midir, nebi midir? İhtilaflı. Köle olarak satılıyor. Bir ağa bunu alıyor. Alıyor, bakıyor ki bu normal kölelere benzemiyor. Kölelik o zaman her tarafta yaygın. Bir adam 60-70, 100 tane kölesi var. Bir de bunu satın almış. Bahçede çalıştırıyor. Ya bu nasıl bir insan? Büyük bir asaletin olduğunu fark ediyor. Adam da kültürlü bir insan. Aga. Lokman Hekim'i çok sıkı bir takiple gözden geçiriyor. Devamlı. Ondan başlıyor bir şeyler öğrenmeye. Artık öyle bir zaman geliyor ki aga onun kölesi gibi oluyor, onun ağası gibi oluyor. Yani şeyde, hakikatta, zevahirde değil de bu ağa lokmansız sofraya oturmuyor, lokmansız gezmiyor. Allah Allah. Onsuz hiçbir şey yemiyor. Ondan çok şeyler öğrenmiş. Bir gün diyor ki Lokman, bir karpuz aldım diyor bahçemden, getirdim. Bunu ben kendi elimle sana yedireceğim diyor. Sen karışma. Ben senden çok şeyler öğrendim diyor. Senin köleliğin zevahirde diyor. Sen başka bir insansın. Olur efendim diyor. Alıyor, kesiyor, bir dilim ağzına veriyor Lokman. Kendi veriyor Hazreti Lokman'ın ağzına. Dili dokunur dokunmaz acıymış. Milyonda bir karpuz böyle zehir gibi acı çıkarmış. O da o. Tevafuk. Hafif yüzünü buruşturup yutuyor, çiğniyor. İkinci, üçüncü, dördüncü karpuzda bir dilim kalıyor. Lokman müsaade et, bunu da ben yiyeyim diyor ağa. Siz birisiniz efendim diyor. Bir lokma ağzına alır almaz adam dışarıya çıkarması bir oluyor. Evladım niye yedin diyor. Niye işkence ettin kendine diyor. Niye söylemedin? Yenir mi bu karpuz diyor. Beyimin elinden öyle güzel hayırlı şeyler yedim kullandım ki değme birisi de acı olsun. Ne değeri var efendim diyor. Orada da ders veriyor. Allah'tan gelen her şey hayırdır. Her şey hayırdır. Kimisi zahirde, kimisi hakikatte. Kimisi dolaylı, kimisi dolaysız. Allah'ın lütfünde, ihsanında öyle nimetlerle gark olmuş yaşıyoruz ki imtihana bir iki sıkıntı verse niye tavır koyup muhalefet edelim ki? Ne hakkımıza? O dersi veriyor yani. Evet. Boykotun bitmesi, Hazreti Kasım'ın vefat etmesi, Ebu Talib'in vefat etmesi, bir müddet sonra Hazreti Hatice validemizin de vefat etmesi.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.